Spartalıların Devleti Ksenofon. Vaktiyle en az nüfusa sahip kentlerden biri olan Sparta'nın nasıl oldu da Hellas'ın en güçlü ve en saygın kenti konumuna geldiği üzerine düşünüp duruyordum ve bu durum karşısında şaşkınlığımı gizleyemiyordum. Fakat Spartalıların uygulamalarını gözden geçirince bu şaşkınlığımdan eser kalmadı. Sparta vatandaşlarının itaat ettikleri ve onları refaha kavuşturan yasaları düzenleyen kişi olan Likurgos'u büyük bir hayranlıkla takdir ediyorum ve onun bilgelik açısından en üst mertebeye ulaşmış olduğunu düşünüyorum. Zira o diğer kentleri taklit ederek değil, çoğunun benimsemiş olduğunun aksine bir sistem tesis ederek Sparta'yı örnek teşkil edecek müreffeh bir konuma ulaştırmayı başarmıştır. Konuyu en başından ele almak için özellikle çocuk doğurma meselesinden bahsedeceğim. Diğer kentlerde çocuk doğurmakla yükümlü olan ve buna uygun bir şekilde yetiştirilen kızlar olabilecek en sade ve en az miktarda yiyecekle beslenerek hayatlarını sürdürürler. Şarap ya tamamen yasaklanır ya da suyla seyreltildiğinde izin verilir. El sanatlarıyla uğraşan pek çok kişi nasıl oturduğu yerde çalışıyor ve hareketsiz bir şekilde hayatını sürdürüyorsa, diğer Helen kentlerindeki kızların da aynı şekilde evlerinde oturmaları ve yün eğirmeleri istenir. Bu şekilde yetiştirilen kızlardan nasıl güzel çocuklar doğurmaları beklenir ki? Fakat Likurgos, yün işleriyle köle kadınların uğraşmasının yeterli olacağını düşünüyordu. Ona göre özgür kadınlar için en önemli işlerden birisi çocuk doğurmaktı. Bunun için ilk olarak tıpkı toplumdaki erkekler gibi kadınların da bedensel eğitimler yapmasını istedi. Erkekler için olduğu gibi kadınlar için de koşu yarışlarına ve bedensel güç gerektiren müsabakalara katılmayı zorunlu tuttu. Çünkü hem kadının hem de erkeğin bedensel olarak güçlü olduğu durumlarda doğacak çocukların güçlü kuvvetli olacağını düşünüyordu. Likurgos diğer toplumlarda evliliğin ardından kadınla erkek arasında aşırı ölçüde cinsel birliktelik kurulduğunu fark etti ve bu durumun tam tersine bir kural koydu. Buna göre erkeğin kadının odasına girerken ya da çıkarken görülmesinin ayıplanacak bir durum olarak kabul edilmesini sağladı. Bu kısıtlama sonucunda kadınla erkek arasındaki arzu güçleniyor ve birbirlerinden bıkmış kadın ile erkeklerin çocuklarına göre çok daha sağlıklı çocukları oluyordu. Bununla birlikte erkeklerin kafasına estiği zaman evlenmesini de yasakladı ve onları bedenlerinin en güçlü olduğu dönemlerde evlilik yapmaya teşvik etti. Böylece dünyaya gelecek çocukların daha sağlıklı olacağını düşünüyordu. Likurgos, yaşlı bir adamın genç bir karısı olduğunda onu kıskanç bir tavırla sıkı bir gözetim altında tuttuğunu görmüştü. Bu konuda diğer toplumların geleneklerine tamamen ters düşecek bir uygulama başlattı. Buna göre yaşlı koca, fiziksel ve ahlaki özellikler bakımından hayranlık uyandıran bir erkekle karısının birliktelik kurmasına müsaade edecek ve bu birliktelik sonucunda çocuk sahibi olunacaktı. Bunun yanında Likurgos, karısıyla birlikte yaşamak istemeyen ancak yine de gurur duyabileceği çocuklara sahip olmak isteyen erkekler için de bir yasa çıkardı. Bu yasaya göre böyle bir erkek, güzel çocuklar dünyaya getirebileceğini düşündüğü asil bir kadınla karşılaşırsa, kocasını ikna edebildiği takdirde ondan çocuk sahibi olabilecekti. Likurgos buna benzer pek çok düzenlemeyi daha hayata geçirmişti. Çünkü Sparta'da kadınlar iki hanenin sorumluluğunu üstlenerek geleceklerini güvence altına almak, erkekler ise çocukları için ailenin üyesi olacak ve birlikte yaşanacak ancak servetlerinden hiçbir pay alamayacak erkek kardeşler isterlerdi. Likurgos'un çocuk sahibi olma konusunda hayata geçirmiş olduğu yasalar diğer kentlerdeki yasalardan tamamıyla farklıydı. Likurgos'un Sparta'yı boy ve güç bakımından özel adamlarla doldurma hususunda başarılı olup olmadığına dair bir karara varmak isteyen herkes, bu uygulamaları gözden geçirerek bir sonuca ulaşabilir. Sparta'da çocuk sahibi olma konusunda bilgilendirme yaptıktan sonra, şimdi Likurgos'un uyguladığı eğitim sistemi ve bu sistemin diğerlerine göre farklılıkları hakkında açıklamalar yapmak istiyorum. Diğer Helen şehir devletlerinde oğullarına en iyi eğitimi verdiklerini iddia eden ebeveynler, söylenen şeyleri anlayabilecek yaşa gelir gelmez çocuklarını bir paydagogosun denetimine tabi tutarlar ve yazı yazmayı, müzik ve güreş antrenmanları yapmayı öğrenmeleri için onları bir okula gönderirler. Ayrıca çocuklarına sandalet giydirerek ayaklarının daha narin bir hale gelmesine neden olurlar. Çeşit çeşit giysiler giydirerek de bedenlerini daha hassas bir hale sokarlar. Dahası çocukları istedikleri kadar yemeleri konusunda serbest bırakırlar. Oysa Likorgos, çocukların denetimini kölelerden oluşan paidogogoslara bırakmak yerine devletin yüksek görevlilerince seçilen ve paidonomos adı verilen eğitmenlere bıraktı. Bu paidonomoslara çocukları bir araya toplama, onları her anlamda denetim altında tutma ve sorumsuz davranışlar sergilediklerinde ağır bir şekilde cezalandırma yetkileri verildi. Bunlar ek olarak gerektiğinde çocukları cezalandırma işleriyle ilgilenecek, ellerinde kamçı taşıyan genç delikanlılardan oluşan yardımcı gruplar da paidonomosların yetkisi altına verildi. Tüm bunların sonucunda Sparta'da saygılı olmanın ve itaat etmenin kaçınılmaz olduğu bir ortam meydana geldi. Likurgos çocuklara sandalet giydirerek ayaklarını daha narin bir hale getirmek yerine yalın ayak gezdirerek ayaklarını daha dayanıklı bir hale getirmelerini istedi. Bu uygulamaya alıştıkları takdirde çocukların tepelere çok daha rahat bir şekilde tırmanabileceklerini ve aşağı inerken de daha az zorluk çekeceklerini düşünüyordu. Çıplak ayakla dolaşmaya alışmış bir çocuk, sandalet giymeye alışmış bir çocuğa göre çok daha yükseğe sıçrayabilir, bir şeyin üzerinden çok daha rahat atlayabilir ve çok daha hızlı koşabilirdi. Öte yandan giyim konusunda çocukların bedenlerini şımartmak yerine yıl boyunca tek bir giysiyle yetinmelerini istedi. Böyle yaparak çocukların bedenlerinin soğuk ve sıcak hava değişimlerine daha dayanıklı bir hale geleceklerine inanıyordu. Çocukların aşırı doygunluk yüzünden hantallaşmayacakları ve çok fazlasına ihtiyaç duymadan yaşamaya devam edebilecekleri ölçüde yemek yemelerini istedi. Zamanla buna alışmış olan çocukların boş mideyle çalışmaya devam edebileceklerini, emir verildiğinde tek çeşit yiyecekle uzun süre idare edebileceklerini, daha az lezzetli yiyeceklerle yetinebileceklerini, ne çeşit yiyecek bulurlarsa onunla tatmin olacaklarını ve sonunda da daha sağlıklı bir bedene sahip olacaklarını düşünüyordu. Ayrıca vücutları zayıf tutacak bir yeme alışkanlığının, şişmanlatacak bir yeme alışkanlığına göre boy uzamasına daha çok katkı sağlayacağını da düşünüyordu. Öte yandan çocukların açlık yüzünden zor duruma düşmemeleri için yiyeceğe kolayca ulaşma imkanı da tanımadan bir şeyler çalarak açlıklarını gidermelerine olanak tanıdı. Çocukları kendi kurnazlıklarıyla yiyecek kazanmaya teşvik etmesinin nedeni yeterli miktarda yiyecek bulunmaması değildi. Sanıyorum ki şunu kimse görmezden gelemez. Hırsızlık yapmaya yeltenen kişinin geceleri uykusuz kalarak etrafı kolaçan edeceği, gündüzleri herkes aldatarak planlar yapacağı ve gerekirse bu uğurda casus kullanacağı aşikardır. Öyleyse Likurgus'un böyle bir yola başvurarak çocukların kendi yiyeceklerini bulma konusunda beceri kazanmalarını ve savaş taktikleri konusunda daha yetenekli hale gelmelerini amaçladığı bellidir. Birisi, peki Likurgos çalmayı iyi bir iş olarak görüyorsa neden iş üstünde yakalanan bir çocuğa şiddetli bir dövülme cezası veriyordu diye sorabilir. Bunu şöyle cevaplıyorum. İnsanlar eğitimle ilgili konularda kendilerine verilen görevleri gerektiği şekilde yerine getirmedikleri takdirde cezalandırılırlar. Aynı şekilde Spartalı çocuklar da hırsızlık yaparken yakalanırlarsa bu işi kötü bir şekilde yapmış oldukları için cezalandırılırlar. Likurgos, Artemis Hortia sunağından mümkün olduğu kadar çok peynir çalmayı onur meselesi haline getirmişti. Yakalanacak olan hırsızları kamçıyla cezalandırmak için görevliler atadı. Likurgos tüm bu uygulamalarla kişinin kısa bir acı ve çile döneminden sonra uzun süreli bir şöhrete ve mutluluğa kavuşabileceğini göstermek istiyordu. Öte yandan çevik olmanın gerekli olduğu işlerde tembel olanların her zaman daha az fayda elde edeceğini ve çok daha fazla sıkıntıyla karşı karşıya kalacağını da göstermişti. Likurgos, Paidonomos uzak bir yerdeyken çocuklar bir denetimciden mahrum kalmasın diye orada hazır bulunan bir Sparta vatandaşının yetkiyi almasını buyurdu. Çocuğun denetimini üstlenen kişi, çocuğun eğitimi için fayda sağlayabilecek her türlü işi yaptırma ve herhangi bir sorumsuz davranışında onu cezalandırma yetkisine sahip oldu. Böylece çocuklar verilen emirlere itaat etmeye zamanla daha yatkın hale geldiler. Gerçekten de Sparta'da hem çocukların hem de yetişkin erkeklerin yöneticilerinden çok daha fazla saygı duydukları kimse yoktur. Ortalıkta hiçbir yetişkin Spartalı vatandaşın bulunmadığı zamanlarda çocukların denetimsiz kalmaması için ise her bir grup için en güçlü kuvvetli olanları seçti ve çocukların başına geçirdi. Böylece Spartalı çocuklar hiçbir zaman denetimsiz kalmadılar. Konu eğitimle de alakalı olduğu için erkek çocuklarla kurulan ilişkiler hakkında da bir şeyler söylemem gerektiğini düşünüyorum. Diğer Helen kentlerinde, örneğin Boyotyalılar arasında yetişkin erkekler ile çocuklar evli insanlar gibi birlikte yaşarlar. Eliyalılar arasında rıza lütuf yoluyla kazanılır. Diğer bazı yerlerde ise talip olanların çocuklarla iletişim kurması tamamıyla yasaklanmıştır. Likurgos tarafından başlatılan geleneklerse bunların tamamına karşıydı. Dürüst bir adam bir çocuğun ruhuna hayran kalmışsa ve onu kınamadan dostluk kurup birlikte yaşamak istiyorsa, Likurgos bunu onaylar ve bu şekilde bir eğitimin kusursuz olacağına inanırdı. Ancak çocuğun fiziksel görüntüsünden etkilenildiği açık bir şekilde belliyse bunu utanç verici bir durum olarak kabul etti ve böyle bir birlikteliği yasakladı. Böylece tıpkı anne babaların çocuklarla erkek ve kız kardeşlerin birbirleriyle ilişki kurmalarından kaçınmaları gibi aşıkların da çocuklardan uzak durmasını sağladı. Bazılarının bu geleneklere itaat etmemesine şaşırmıyorum. Çünkü birçok şehir devletinde yasalar bu tarz arzulara hoşgörüyle yaklaşmaya karşı değildir. Sparta ve Helen kentlerindeki eğitim sistemlerinden bahsettim. Şimdi sistem erkekleri daha itaatkar, daha sağlıklı ve daha güçlü bir hale getirebilir. İsteyen bunları gözden geçirerek bir karara varabilir. Diğer Helen şehir devletlerinde çocuklar delikanlılık çağına ulaştıklarında denetimlerinden sorumlu olan kölelerin ve eğitmenlerin görevleri sona erer. Böylece onları kontrol etme yetkisine sahip kimse kalmaz ve gençler istediklerini yapmakta özgür kalırlar. Likurgos işte bu konuda da diğerlerinden farklı bir sistem getirdi. Çünkü bu dönemlerde insan aşırı düzeyde özgür iradenin, ileri ölçüde küstahlığın ve her türden zevke düşkünlüğün yerleştirdiğini gözlemlemişti. Bunun için onlara en ağır işleri dayattı ve sürekli çalışma halinde olacakları bir sistem getirdi. Verilen görevlerden kaçınan bir delikanlının tüm güzel onurlardan mahrum bırakılacağı bir yasa koydu. Böylece yalnızca kamu görevlilerinin değil, gençlerin de tembellik yaparak verilen görevlerden kaçınmalarıyla yurtlarında hor görülmemek için çabalamalarını sağladı. Dahası Likurgos, gençlerin alçak gönüllü bir karaktere sahip olmasını istediği için yollarda ellerini giysilerinin altında tutmalarını, sessiz bir şekilde yürümelerini ve etrafa değil de önlerine bakmalarını buyurdu. Bu yasanın etkisiyle erkek doğasının kendini kontrol etme açısından kadın doğasından çok daha güçlü olduğunu açıkça ortaya koymuştu. Taştan nesnelerin bile bu gençlerden daha çabuk ses çıkardığını duyabilir, bronz bir heykeli bile bu gençlerden daha çabuk fark edebilirsiniz. Spartalı gençlerin gelin odalarındaki kızlardan bile daha utangaç olduğunu görebilirsiniz. Halka açık bir yemekte hazır bulunduklarında onlardan sorulan bir soruya cevap alındığını duyarsanız bundan memnun olmalısınız. İşte Likurgos'un genç çocuklara gösterdiği özen bu şekildeydi. Likurgos en yoğun ilgiyi genç adamlara gösteriyordu. Çünkü iyi bir şekilde yetiştirilmiş oldukları takdirde bu gençlerin şehrin yararına olacak birçok güzel şeyi başarabileceklerini düşünüyordu. Rekabet ruhunun en gelişmiş olduğu yerlerde koroların dinlenmeye, çekişmeli atletizm mücadelelerinde izlenmeye değer olduğunu görmüştü. Bu sebeple genç erkekleri rekabet çerçevesinde bir araya getirirse, onları yiğit bir adam olma yolunda en üst noktaya ulaştırabileceğini düşünüyordu. Bu amaç doğrultusunda nasıl bir sistem kurduğunu açıklayacağım. Sparta Halk Meclisi tarafından seçilen, krallarla birlikte şehir yönetiminden sorumlu memurlar olan Ephoroslar, en iyiler arasından 3 genç erkek seçerler. Bu 3 erkek, kralları korumakla görevli olan en seçkin askerler Hippagretai olarak adlandırılır. Bu Hippagretai'nin her biri yanlarına 100'er adet yardımcı seçerler. Seçtikleri kişileri neden seçtiklerini, seçmediklerini ise neden seçmediklerini açıklarlar. Sonuç olarak seçilmeyenler hem kendini seçmeyenlerle hem de kendilerinin yerine seçilenlerle bir rekabete girerler. Öte yandan onursuz bir iş yapılırsa diye sürekli birbirlerini gözetlerler. İşte yiğit bir adamın nasıl davranması gerektiğini ortaya koyan böylesine bir çekişme, hem tanrıların en çok hoşuna giden hem de devlet adına en faydalı şeydir. Öyle ki her iki taraf da daima en iyisi olmak için mücadele eder ve gerektiğinde şehri savunabilmek için ihtiyaç duyduğu güce kavuşur. Her iki taraf da kendisini zinde tutmakla yükümlüdür. Çünkü bir araya geldiklerinde birbirleriyle dövüşürler. Orada hazır bulunan her yönetici araya girip devam etmekte olan dövüşü yarıda kesebilir. Eğer aralarından itaat etmeyen çıkarsa paydona masonu alır ve Eporosların huzuruna götürür. Eporoslar öfkelerine hakim olmayarak yasaları çiğnemelerine engel olmak için onlara ağır cezalar verirler. Gençlik çağının sonuna gelenler artık devletin yüksek kademelerine seçilme hakkına sahip olurlar. Diğer Helenler arasında ordu içinde de gereksinim olduğu için bu kişiler bedensel güç gerektiren ağır işlerden muaf tutulurlar. Ancak Lycurgos bu durum içinde şöyle bir yasa belirledi. Yasaya göre bu kişiler kamusal görevleri engel teşkil etmediği müddetçe en soylu mesleklerden biri olarak kabul edilen avcılıkla meşgul olacaklardı. Böylece askeri yaşantının zorluklarına da dayanıklı bir hale geleceklerdi. Lycurgos'un yaşamın her bir dönemi için ne tarz yasalar uyguladığını büyük ölçüde anlattım. Şimdi herkes için nasıl bir beslenme sistemi kurduğunu anlatacağım. Lycurgos, Spartalıların da diğer Helenler gibi yemeklerini evlerinde yediklerini gördü ve bunun çok fazla sorumsuz davranışa neden olduğu sonucuna vardı. Bu nedenle kuralları ihmal etme eğilimini hafifleteceğini düşündüğü için halka açık ve herkesin toplu bir biçimde yer alacağı sofralar kurdurtmaya karar verdi. Lycurgos, çok fazla ya da çok az yemeği engelleyen bir kural getirdi. Yiyeceklerin önemli bir bölümü avcılar tarafından temin ediliyordu. Bu yönden zengin adamlar buğday ekmekleri karşılığında yiyecek takasları yapıyorlardı. Sonuç olarak herkesin payına düşen ortak yiyeceklerle birlikte ne kimse aç kalıyor ne de lüks içinde besleniyordu. Lycurgos'un getirdiği kurallardan bir diğeri hem zihnin hem de bedenin bozulmasına neden olan aşırı içki kullanımının kaldırılmasıydı. Yalnızca susayıp gereksinim duyulduğunda içki içmeye izin verdi. Böylece hem zararları en hafife indirgenecek hem de içkiden daha fazla keyif alınacaktı. Halka açık ve herkesin birlikte yemek yediği sofralar kurulunca bir kişinin aşırı beslenme ya da içki kullanımı sonucunda kendisini ya da hanesini felakete sürükleme olanağı var mıdır? Diğer Helen kentlerinde yemekli toplantılar çoğunlukla akran kişiler arasında düzenlenir ve böyle yerlerde saygı açık bir şekilde göz ardı edilirdi. Buna karşılık Lycurgos, Sparta'da farklı yaş dönemlerinden kişilerin karışık bir şekilde düzenleyeceği toplantılar yapılmasını istedi. Böylece yaşlıların deneyimleri gençlerin eğitimine büyük katkılar sağlayabilecekti. Geleneklere göre bu toplu ziyafetlerde ve toplantılarda konuşmalar devlet onuruna yapılan faydalı işler hakkındadır. Dolayısıyla bu toplantılarda küstahlığa, sarhoşluğun getirdiği taşkınlıklara, uygunsuz davranışlara ve konuşmalara neredeyse hiç yer yoktur. Bu halka açık şölenlerin başka faydaları da vardır. Vatandaşlar şölen sonrasında orada yatıp uyuyamayacakları ve eve yürüyerek gitmek zorunda oldukları için şölen sırasında aşırı içki tüketip tökezleyecek duruma gelmemeye özen gösterirler. Üstelik eve dönüş yürüyüşü gündüz olduğu gibi gece karanlığında da olabilir ve orduda yer alanlara bile elinde bir meşaleyle rehberlik yapma yetkisi tanınmaz. Lycurgos aynı beslenme alışkanlıklarının çalışkan ve tembel insanlar üzerindeki farklı etkilerini de gözlemlemişti. Buna göre çalışkan olanlar parlak bir ten rengine, sağlam bir bedene ve yüksek bir kuvvete ulaşırken, tembel olanlar şişman, çirkin ve dirayetsiz bir görüntüye sahip oluyorlardı. Lycurgos bu konuyla da yakından ilgilendi. Sağlam bir iradeyle sıkı çalışan bir adamın oldukça iyi bir görüntüye sahip olduğunu gördüğü için, her bir jimnasyonda en kıdemli olanın sorumluluk almasını ve beslenmeyi yetersiz kalmayacak şekilde düzenlemesini istedi. Bence Lycurgos bu konuda da başarılı bir iş çıkarmıştır. Gerçekten de Spartalılardan daha dinç ya da kuvvetli birini kolay kolay bulamazsınız. Zira onlar bacaklarını, kollarını ve boyunlarını geliştirmek için benzersiz egzersizler yaparlar. Lycurgos şu konularda da diğerlerinden çok daha farklı sistemler benimsedi. Diğer Helen kentlerinde yurttaşlar çocukları, köleleri ve malları üzerinde yetki sahibiydi. Lycurgos vatandaşların herhangi bir zarara uğramadan birbirlerinden fayda sağlamasını istedi. Bu doğrultuda her bir babaya kendi çocuğu üzerinde olduğu kadar diğer çocuklar üzerinde de aynı yetkiyi verdi. Bir babanın bu yetkiye sahip olduğunu bilen bir adam, diğer babalar kendi çocuklarına nasıl davransın istiyorsa, kendisi de başkalarının çocuklarına aynı şekilde davranmak zorundadır. Eğer bir çocuk başka bir çocuk tarafından dövülürse, gider babasına şikayet eder. Böyle bir durumda, babası çocuğunu bir kez daha dövmezse bu utanç verici bir durum olarak karşılanır. Böylece tüm babalar çocuklara uygunsuz davranışlar sergilememek bakımından birbirlerine tamamıyla güvenirler. Lycurgos bir vatandaşın gerekirse başka bir vatandaşın kölesini kullanabileceği bir yasa daha çıkardı. Dahası av köpekleri de ortaklaşa kullanılabilecekti. Bir vatandaş köpeğiyle birlikte sahibini avlanmaya çağırdığında, eğer sahibi o sırada meşgulse köpeğini gönül rahatlığıyla gönderecekti. Aynı şekilde bir uygulama atlar için de geçerliydi. Hastalanan bir vatandaş taşıta ihtiyaç duyuyorsa ya da acilen bir yere yetişmek istiyorsa herhangi bir yerde gördüğü atı alabilir. Dikkatli bir şekilde kullanabilir ve işini bitirdiğinde de geri bırakabilirdi. Lycurgos başka toplumlarda bulunmayan bir gelenek daha getirmişti. Avlanmaya geç kalmış olan kişiler böyle bir durumla karşılaşmayı beklemedikleri için hazırlık yapmamış olurlar ve yiyecek sıkıntısı çekerler. Lycurgos bunun için bol miktarda yiyeceği olan kişilerin arkalarında hazır yiyecek bırakmalarını buyuran bir yasa çıkardı. Böylece yiyeceğe ihtiyacı olan kişi hazır bırakılan yiyeceğin mührünü kıracak, dilediği kadar alabilecek ve kalanını aynı şekilde mühürleyip bırakacaktı. Sonuç olarak bu karşılıklı paylaşımlar neticesinde çok az şeye sahip olanlar bile şehrin sunduğu her bir ayrıcalıktan ne zaman isterlerse faydalanabileceklerdi. Lycurgos'un Sparta'ya uygulamaya koyduğu ve diğer Helen kentlerine aykırı düşen bir başka yasayı anlatacağım. Diğer Helen kentlerinin vatandaşları kazanabildikleri kadar çok mala mülke ulaşmak için uğraşırlar. Kimisi çiftçilikle, kimisi denizcilikle, kimisi tüccarlıkla, kimisi de zanaat işleriyle meşgul olur. Bunlara karşılık Lycurgos, Sparta'da özgür vatandaşların ticaretle ilgili herhangi bir işle uğraşmalarını yasaklamıştır. Vatandaşların kentin özgürlüğü açısından ne iş varsa bunu kendilerinin tek uğraşı olarak görmelerini istemiştir. Gerçekten de gereksinimler için herkesin eşit katkılarda bulunduğu, herkesin aynı standartlarda yaşamını sürdürdüğü bir yerde has peşinde koşarak servet kazanmak söz konusu olabilir mi? Orada giyinmek için paraya ihtiyaç yoktur. Çünkü onlar gösterişli olmak için değil, bedenlerini güzelleştirmek için giyinirler. Kimsenin dostlarına yardım etmek için para kazanmasına da gerek yoktur. Çünkü Lycurgos, dostlara parayla yardım sunmanın değil, fiziksel faaliyetlerle fayda sağlamanın daha onurlu bir uğraş olduğunu benimsetmiştir. Ruhun işinin emek sarf etmek, servetin ise harcamak olduğunu göstermişti. Lycurgos haksız yollardan para kazanmayı da yasakladı. Her şeyden önce öylesine bir para tasarladı ki, bir kişinin efendilerin ya da ev hizmetçilerinin haberi olmadan eve 10 mina bile sokması imkansızdı. Çünkü bu para çok büyük bir yer kaplıyor ve taşınması için bir araç gerekiyordu. Dahası bireylerin altın ve gümüş bulundurup bulundurmadığı denetlenir ve birinde bulunursa bu kişi cezalandırılırdı. Sahip olmanın keyif vermek yerine dert ve sıkıntı çıkardığı bir yerde neden paranın peşinde koşulsun ki? Spartalıların yöneticilerine ve yasalarına nasıl itaat ettiklerini hepimiz biliriz. Ancak bana göre Lycurgos bu düzenlemelerini devletin önde gelen adamlarıyla uzlaşıya varmadan yürürlüğe koymamıştır. Bu çıkarımımı şu gerçeklere dayandırıyorum. Diğer kentlerde en güçlü adamlar yöneticilerden çekindiklerinin bilinmesini istemezler. Çünkü böyle bir korkunun özgür vatandaşa yakışmayacak bir durum olduğunu düşünürler. Ancak Sparta'da önde gelen adamlar yöneticilerine büyük bir saygı gösterirler. Onların karşısında alçak gönüllü olmaya büyük önem verir, onlardan bir çağrı geldiğinde yürüyerek değil, koşarak gitmeyi büyük övünç kaynağı sayarlar. Çünkü eğer önde gelenler buyruklara itaat ederlerse, halkın geri kalanı da onların peşinden gidecektir. Ve bu gerçekten de böyle olmuştur. İşte bu önde gelen vatandaşların hem devlette, hem orduda, hem de aile içinde itaate böylesine önem vermeleri nedeniyle Likurgos'un Eporosluk makamını kurmasına destek vermiş olma ihtimalleri de yüksektir. Şehrin önde gelenleri, bu yöneticiler ne kadar kudretli olursa vatandaşların da bir o kadar itaate yatkın olacağını düşünüyorlardı. Likurgos'un koyduğu sisteme göre Eporoslar, istisnasız her vatandaşı cezalandırma ve bu cezayı derhal uygulatma yetkisine sahiptirler. Ayrıca yargıçları görevlerinden uzaklaştırabilirler ve hapse attırabilirler. Hatta yargılama sonunda onları ölüm cezasına bile çarptırabilirler. Öylesine geniş yetkilere sahiptirler ki, o yıl seçimle göreve gelmiş kamu görevlilerini denetleyebilirler ve diğer kentlerde olduğu gibi onların istedikleri gibi hareket etmelerine müsaade etmezler. Kralların ve yarışmayı düzenleyen hakemlerin yasaları çiğneyen bir davranışlarını gördüklerinde onları derhal cezalandırırlar. Likurgos'un vatandaşların yasalara gönüllü bir şekilde itaat etmesi için yaptığı uygulamalar arasında bana kalırsa en iyisi şudur. Likurgos yasaları halka açıklamadan önce ilk olarak kentin önde gelenleriyle birlikte Delfoi'ye gitti ve kendisinin belirlediği yasaların Sparta için daha iyi olup olmayacağı konusunda Tanrı'ya, Apollon'a danıştı. Tanrı'dan bu yasaların Sparta için her anlamda daha iyi olacağı yanıtını aldıktan sonra yasaları açıkladı. Ve bu yasalara itaat etmenin sadece yasa dışı değil, aynı zamanda kutsala saygısızlık anlamı taşıyacağını da duyurmuştu. Likurgos'un şu başarısı da bence takdire şayandır. Sparta kentinde onurlu bir ölümün utanç veren bir hayata tercih edilmesi gerektiği düşüncesini yerleştirmiştir. Gerçekten de bakıldığında yiğitçe savaşarak ölen adamların sayısı, korkuya kapılıp savaş meydanını terk etmeye çalışırken ölen adamların sayısına göre çok daha azdır. Doğruyu söylemek gerekirse hayatta kalmak için korkaklığa değil cesarete ihtiyaç vardır. Zira yiğitçe davranmak çok daha kolay, çok daha hoş, çok daha işe yarar ve çok daha güç veren bir şeydir. Üstelik şan ve şöhretin yiğitçe davranan kişiye özgü olduğu açıktır. Çünkü herkes yiğit olanın yanında yer almak, onunla ittifak yapmak ister. Ancak Likurgos'un bu başarıya ulaşmadan önce izlediği yöntemleri de göz ardı etmemek gerekir. Yaptığı şey açıkça şudur. Yiğitçe hareket edenlerin mutluluğa, korkakların ise felakete ulaşmasını sağlamak. Diğer Helen şehir devletlerinde bir adamın korkaklığının tek sonucu onun korkak bir adam olarak anılmasıydı. Korkak bir adam yiğit bir adamla aynı pazara gidebilir, onun yanına oturabilir ve hatta isterse onunla aynı jimnasyona giderek egzersiz yapabilirdi. Fakat Sparta'da herkes korkaklığıyla nam salmış bir adamla aynı masaya oturmaktan ve jimnasyonlardaki güreş müsabakalarında karşı karşıya gelmekten utanç duyardı. Böyle korkak bir adam top oyunu için takımlar ayrıldığı sırada çoğunlukla dışarıda bırakılır. Korolardan utanç verici bir şekilde kovulurdu. Yollarda karşı karşıya gelindiğinde ona yol verilmez ve eğer bir yerde oturuyorsa kendisinden küçük biri gelse bile kalkıp ona yer vermesi beklenirdi. Evindeki evlenmemiş kızlarla birlikte yaşamalı, onlara korkaklığın getirdiği sonuçları anlatmalıdır. Kadın olmaksızın bir yuva kurmalı ve bunun bedelini ödemelidir. Vücuduna hoş kokulu yağlar sürüp suçlu değilmişçesine ortalıkta dolaşamaz. Eğer böyle yaparsa daha yiğit adamlar tarafından dayak yemeye boyun eğmek zorundadır. Korkakça davranışlar sergileyen bir adamı bu kadar utanç verici şeyler beklediğine göre, böylesine onursuz ve aşağılık bir hayat yerine ölümün tercih edilmesine hiç şaşırmıyorum. Likurgos'un vatandaşları yaşlılık dönemlerine kadar erdemli bir yaşam sürdürmeye teşvik ettiği düzenleme, onun iyi bulduğum düzenlemelerinden biridir. Erkekleri yaşamlarının son dönemlerinde Yaşlılar Konseyi'ne seçilmek için bir mücadeleye tabi tuttu. Böylece yaşlılıkta bile en büyük erdemlerin ihmal edilmesinin önüne geçmiş oldu. Bunun yanında Likurgos'un yiğit adamlara yaşlılık dönemlerinde sağladığı destek de takdire şayandır. Yaşlıları ölüm cezaları ile ilgili davalarda en büyük yetkili olarak belirlediği yasa, onlara erkekliğin en güçlü olduğu zamanlarda bile sahip olamadıkları bir onur bahşetmişti. İnsanlar için en fazla heyecan uyandıran yarışmanın bu olması doğaldır. Bedensel egzersizler de iyidir, ancak onlar yalnızca bedensel gücü ortaya koyarlar. Yaşlılar arasındaki bu yarışma ise ruhların iyi olup olmadığını ortaya koyar. O halde ruh bedenden ne kadar üstünse bunun için yapılan yarışmalar da bedensel açıdan yapılan yarışmalardan bir o kadar daha değerlidir. Likurgos'un şu bahsedeceğim düzenlemeleri de son derece hayranlık uyandırıcı değil midir? Likurgos, erdemli olma çabasının insanların kendi isteklerine bırakıldığı bir yerde bu durumun vatanın yararına olması için yeterli olmadığını gözlemlemişti. Böylece Sparta'daki tüm vatandaşları devletin yararına olacak tüm erdemleri kazanmaya zorladı. Nasıl ki bireyler erdemlere sahip olma ve olmama açısından birbirlerinden ayrılıyorsa, devlet olarak da Sparta'da erdem açısından diğer tüm devletlerin önünde gelir. Çünkü yalnızca Sparta erdemli olmayı bir devlet meselesi haline getirmiştir. Diğer kentlerde yalnızca bir kişinin bir başkasına yaptığı haksızlık cezalandırılırken, Sparta'da en iyi olmak için çaba sarf etmeyenlere de ağır cezalar verilmesi takdire şayan bir durum değil midir? Öyle anlaşılıyor ki Likurgos, köleleştirmenin, dolandırıcılığın ve hırsızlığın yalnızca mağduruna zarar verdiğini, ancak kötülüğün ve korkaklığın devletin tümüne bir ihanet olduğunu düşünüyordu. Ve bence haklı olarak böylelerine en ağır cezaların verilmesini buyurmuştu. Likurgos, halkın bir yurttaşa dair tüm erdemleri benimsemesini karşı konulamaz bir zorunluluk olarak dayattı. Yasanın buyruklarını yerine getiren her vatandaş, ister bedensel yönden ister parasal yönden zayıf olsun, eşit vatandaşlık haklarına tabi tutuldu. Ancak yasanın buyruklarını yerine getirmekten kaçınan korkak bir adam, artık eşitler arasında sayılmayacaktı. Bu yasaların oldukça eski olduğu apaçık ortadadır. Söylenene göre Likurgos, Herakles'in soyundan gelenlerin döneminde yaşamıştı. Ancak bu yasalar o kadar eski olmalarına rağmen bugün diğerlerine göre en yeni yasalar sayılırlar. Tüm insanların bu yasaları övmesi, ancak hiçbir devletin onları taklit etmeye girişmemesi ise oldukça şaşılacak bir durumdur. Tüm bu ortak nimetler Sparta'da hem barış hem de savaş zamanında kullanıldı. Tüm bunların yanında Likurgos'un orduyu düzenleme konusunda nasıl diğerlerinden daha başarılı olduğunu anlamak isteyen varsa şu anlatacaklarımı dinlesin. Her şeyden önce Eporoslar, önce süvariler ve savaşmak için donatılan ağır zırhlı piyadeler, hoplitler, ardından da zanaatkarlar için sefere katılma zorunluluğu olan yaş grubunu duyururlar. Şehirde insanlar için faydalı olan ne varsa, aynıları Spartalı askerler için orduda da bolca bulundurulur. Ordunun ortak gereksinim duyacağı tüm araç gereçler, gerek taşıtlarla gerekse yük hayvanlarıyla gönderilir. Böylece ihtiyaç duyulacak herhangi bir şeyin gözden kaçması pek olası değildir. Likurgos savaşta hoplit birlikleri için kırmızı bir pelerin tasarlamıştı. Çünkü bunun kadın kıyafetlerine en az benzeyen ve savaşmak için en elverişli giyim olduğunu düşünüyordu. Ayrıca bronzdan bir kalkan yaptırdı. Çünkü böyle bir kalkan çok çabuk parlatılır ve çok yavaş bir şekilde kararırdı. Gençlik çağının sonlarına gelmiş olan askerlerin saçlarını uzatmalarına da izin verdi. Zira bu şekilde onların daha uzun, daha asil ve daha cevval bir görünüme sahip olacaklarını düşünüyordu. Askerler bu şekilde donatıldıktan sonra 6 süvari ve hoplit alayına bölünürdü. Hoplit alaylarının her birinde bir polimarkos, 4 lokagos, 8 pentekonter ve 16 enomotarkes vardı. Tüm bu alaylar verilen komutlara göre 1, 3 ya da 6 sıra olacak şekilde savaş düzenine girerlerdi. İnsanların büyük çoğunluğu Spartalıların savaş düzeninin çok karmaşık olduğunu düşünür. Ancak aslında durum bunun tam tersidir. Sparta düzeninde en önde polemarkoslar bulunur ve her bir sıra gerekli olabilecek her şekilde hareket etmeye elverişlidir. Bu düzenin benimsenmesi o kadar kolaydır ki birbirlerini tanıyan bu insanların hiçbir hata yapmaz. Bazıları önderlik eder, bazıları ise belli bir düzen içinde bu önderleri takip eder. Savaş emirleri haberciler tarafından duyurulur ve enomotarkesler alayların ince ve derinlemesine bir düzen oluşturmasını sağlar. Bu düzenlemelerde anlaşılmayacak hiçbir şey yoktur. Düzenlemede bir karışıklık olduğunda mevcut durumla savaşa devam etme konusundaki düzenleme ise Likurgos'un yasaları tarafından eğitilmiş olan askerler dışında kimse kolayca anlayamaz. Spartalılar, çoğunluğun zor olduğunu düşündüğü ağır silahlarla savaş manevraları yapma işini de büyük bir kolaylıkla hallederler. Sütun halinde ilerliyorlarken, her bir sütun önündeki sütunun arka ucunu takip halindedir. Bu şekilde ilerliyorlarken, karşılarına bir düşman çıktığında, Enomotarkes tarafından kalkanları kuşanma emri verilir ve emir tüm sütun boyunca yayılır. Böylece Planks tamamıyla kuşanmış bir halde düşmanın karşısında hazır hale gelir. Ya da yine bu düzendeyken düşman arkalarında belirmişse, en iyi adamlar daima düşmanla karşı karşıya gelsin diye her bir alay arkayı desteklemek için manevra yapmaya başlar. Böylece Polemarkos sol kanatta yer almış olur. Ancak bunu bir dezavantaj değil, avantaj olarak görürler. Zira düşman bir kuşatma hareketine geçecek olursa, onları açık taraftan değil korunaklı taraftan kuşatmaya kalkışırdı. Eğer Polemarkos'un herhangi bir nedenle sağ kanatta yer alması gerekiyorsa, sol kanattaki arabalar ve ordunun geri kalanı komutan sağda, sütunun arkası solda kalana kadar saflar halinde karşı yürüyüşe geçerlerdi. Sütun halinde ilerliyorlarken, eğer düşmanlar sağ tarafta belirirse, bu sefer emirle birlikte tüm askerler sağ taraflarına dönerek düşmanın karşısında savaşa hazır bir düzen alıyorlardı. Böylece sütunun en arka kısmı bu düzende en sağda yer almış oluyordu. Düşman soldan belirirse yine aynı şekilde karşı koymak için tüm birlikler sol tarafa dönerler ve sütunun arka kısmı bu sefer sol kanatta kalırdı. Şimdi Lycurgos'un ordugah kurma konusunda getirdiği uygulamaları anlatacağım. Lycurgos kare şeklinde bir dizilişte köşelerin savunmasız bir durumda kaldığını tespit edince, eğer güvenli bir tepe, bir duvar ya da arka tarafı koruyacak bir nehir yoksa, çember şeklinde bir ordugah kurulmasını istedi. Silahların toplandığı bölgelere gündüz vakti göz kulak olmaları için nöbetçiler dikti. Bu düşmanlara değil dostlara karşı uygulanan bir önlemdi. Düşmanlar ise süvariler tarafından en elverişli ve geniş görüş açısına sahip kalelerden gözetlenirdi. Geceleri Palanks'ın dışında yiğit askerler Sikiritleri nöbetçi olarak görevlendirirdi. Bu görev ordugahta bulunan yabancı askerler tarafından yerine getirilirdi. Nöbetçilerin yanlarında her zaman mızrak taşımaları, kölelerin silahların bulunduğu bölgelerden uzak tutulmasıyla aynı amaca hizmet etmekteydi. Zorunlu durumlarda geri çekilen nöbetçilerin birbirlerinden ve silahlardan sıkıntı oluşturmayacak bir şekilde uzak tutulmalarına da şaşırmamak gerekir. Bunların yapılmasının sebebi güvenliği sağlamaktır. Düşmanlardan gelen tacizler ve müttefiklere yardım gibi sebeplerle ordugah yeri sık sık değiştirilirdi. Lycurgos'un getirdiği yasa ile Spartalıların tümü sefer boyunca düzenli olarak bedensel egzersizler yapmak zorundaydı. Böylece ordudaki herkes kendisine daha güvenli hale gelecek ve diğerlerinden daha asil bir görünüme kavuşacaktı. Hem yürüyüş hem de koşu yarışları için hiçbir asker silahlarından çok uzak kalmamak için alayın kapladığı alanın fazla dışına çıkamazdı. Bedensel egzersizler tamamlandıktan sonra Baş Polemarkos tarafından tüm askerlerin yerlerini alması için duyuru yapılırdı. Bu teftiş yapma şekliydi. Ardından kahvaltı hazırlanır ve keşif yapmak için giden grup hızlı bir şekilde geri dönerdi. Bunların ardından akşam egzersizlerine kadar eğlenceler düzenlenir ve dinlenme fırsatı bulunurdu. Daha sonrasında akşam yemeklerini yemeleri için duyuru yapılır ve kurbanlardan hayırlı alametler alabilmek için tanrılara ilahiler söylenirdi. Tüm bunların ardından ise silahlarını bırakıp dinlenmeleri emredilirdi. Bu mesele hakkında bu kadar çok yazmış olmam şaşırtıcı olmasa gerek. Zira askeri meseleler hakkında Spartalıların ihmal etmiş olduğu herhangi bir şeyle karşılaşmak mümkün değildir. Şimdi Lycurgos'un orduda krala verdiği yetki ve onurlardan bahsedeceğim. Öncelikle seferde kralın ve kurmaylarının gereksinimleri kent tarafından karşılanırdı. Polemarkoslar ihtiyaç halinde danışmak ve birlikte hareket etmek için krallarla birlikte konaklarlardı. Eşitler arasından 3 adam da kralın çadırında yer alırdı. Bu adamlar kral ve kurmayları için her türlü desteği sağlar ve böylece kral savaş işleri dışında bir şeyle ilgilenmek durumunda kalmazdı. Şimdi en baştan kralın orduyla birlikte sefere nasıl çıktığını anlatacağım. Kral ilk iş olarak evinde önder Zeus'a ve onunla ilişkili tanrılara kurban sunar. Eğer kurbandan iyi alametler alınırsa ateş taşıyıcı sunaktan ateşi alır ve ülkenin sınırlarına doğru ilerler. Kral orada Zeus'a ve Athena'ya yeniden kurbanlar sunar. Kurbanlardan her iki tanrı için de olumlu alametler alınırsa ülkenin sınırları aşılır. Bu kurbanların ateşi yol gösterir ve ateş asla söndürülmez. Her türden hayvan bu ateşin devamlılığı için kurban edilir. Kral kurban sunacağı zaman Tanrı'nın iyi niyetini almak için işe gün doğmadan koyulur. Bu kurban sunum töreninde Polemarkoslar, Lokagoslar, Pentekonterler, yabancı birliklerin komutanları, ordudaki yük taşıyıcıların önderleri ve sefere katılmayı kabul etmiş diğer kentlerden komutanlar hazır bulunur. Bunlar ek olarak kralın buyruğu dışında hiçbir şeye müdahale etmeyen, işleri denetleyen ve usule uygun bir şekilde yerine getirilmesiyle ilgilenen iki eporos da törende yer alır. Kurban işi son bulduğunda kral herkesi bir araya toplar ve yapılacak işleri bildirir. Bu manzarayı izlerseniz şunu görürsünüz. Diğer kentlerde savaş işleri gelişi güzel yapılır. Ancak yalnızca Spartalılar bu işin sanatçıları gibidir. Kral orduya önderlik yapıyorken, düşman görünmediği müddetçe sikiritler ve gözcülük yapmak için önden giden süvariler dışında kimse kralın önünde ilerleyemez. Fakat bir muharebeye girileceği anlaşılırsa, kral en öndeki alayın başına geçer ve iki alay ile iki Polemarkos'un arasına geçene kadar sağa doğru ilerler. Bunun ardından yapılması gereken işler, kralın kurmayları arasında en kıdemli olan tarafından ayarlanır. Eşitler, kahinler, hekimler, flüt çalanlar, Polemarkoslar ve gönüllü olarak orada bulunanlar kralla birlikte konaklarlar. Böylece yapılması gereken şeyler hususunda hiçbir zorluk çıkmaz. Çünkü tedbir alınmamış hiçbir şey yoktur. Bence Likurgos'un muharebe esnasında uygulanması için yaptığı düzenlemeler de oldukça faydalıdır. Düşman görüş mesafesine girdiğinde bir keçi kurban edilir. Ardından yasa gereği tüm flütçüler flüt çalmaya başlar ve Spartalılar başlarına taş geçirir. Ardından silahların parlatılması emri verilir. Savaşa girilirken şanlı bir görüntüye kavuşmaları için gençlerin vücutlarını yağlamasına da müsaade edilir. Enomotarkesler birbirlerini cesaretlendirmek için yüksek sesle haykırırlar. Her bir enomotarkesin sesini alayın en uzak kısmına kadar ulaştırması mümkün değildir. Polemarkos bu uygulamaların gerektiği şekilde yerine getirilmesinden sorumlu olarak hazır bulunur. Ordugah kurma zamanını belirleme ve uygun yeri tespit etme işi de krala aittir. Müttefiklere ya da düşmanlara elçiler yollamak ise kralın işi değildir. Herhangi bir görevi yerine getirmek isteyen tüm yöneticiler önce krala danışırlar. Eğer hakkını savunmak isteyen biri varsa, kral onu askeri mahkemeler olan Hellanodikas'a gönderir. Eğer para talebinde bulunan varsa hazinedara, ganimet getiren varsa ganimet satıcısına gönderilir. Tüm bu işler bu şekilde bir düzende ilerleyince, krala kutsal işleri yönetmek ve ordudaki askerlerle ilgilenmekten başka iş kalmaz. Eğer birisi bana Likurgos'un koyduğu yasaların günümüzde değişip değişmediği hakkında ne düşündüğümü soracak olursa buna kesin bir cevap veremem. Çünkü eskiden Spartalıların kentleri boyunduruğunu almak ve dal kavukların etkisinde kalarak yozlaşmak yerine evlerinde ölçülü bir şekilde birlik içinde yaşamayı tercih ettiklerini biliyorum. Ayrıca eskiden Spartalıların evlerinde altın bulundurmaktan çekindiklerini de biliyorum. Fakat günümüzde sahip olduğu mal mülkle böbürlenenler bile var. Eskiden yabancıların Sparta'dan sınır dışı edildiğini ve vatandaşların Sparta dışında yaşamasına izin verilmediğini biliyorum. Bu uygulama şüphesiz yabancılar Spartalıların ahlakını bozmasın diye yapılırdı. Fakat şimdilerde kendilerini en iyiler olarak görenlerin yabancı bir ülkede vali olarak görev yapmak için uğraşmaktan hiç geri kalmadıklarının farkındayım. Tüm bunların yanında eskiden Sparta'da yönetici olmaya layık olmak için gayret gösterenler vardı. Ancak şimdilerde yöneticiliğe layık olmaya değil, yalnızca yönetime gelmeye çalışıyorlar. Eskiden diğer Helenler Sparta'ya gelirler ve kendilerine haksızlık yapanlara karşı girişilecek bir sefere önderlik yapmaları için Spartalılara yalvarırlardı. Ancak şimdi birçok Helen kenti Spartalılar önderliği yeniden ele geçirmesin diye birbirleriyle ittifak yapıyorlar. Spartalıların artık ne tanrılara ne de Likurgos'un yasalarına uymadıkları açık bir şekilde ortadayken, onlara neden bu tarz suçlamalar yüklendiği hakkında şaşırılacak hiçbir şey yoktur. Likurgos'un kralla kent arasındaki ilişki üzerine ne tarz düzenlemeler yaptığı hakkında da açıklamalar yapmak istiyorum. Çünkü en başında düzenlendiği şekliyle devam eden tek kurum budur. Fakat diğer kamusal kurumlar değişime uğramış ve günümüzde de değişim göstermektedir. Tanrısal bir soydan geldiği için kralın devlet adına tüm kurban törenlerini yönetmesine ve devlet orduyu nereye gönderirse göndersin, sefere komutanlık yapmasına karar verilmiştir. Ayrıca Lycurgos, krala kurbanlardan kendisine pay alma ve aşırı zenginliğe ulaşmama kaydıyla komşu arazilerin pek çoğunda toprak sahibi olma hakkı tanımıştı. Kralların da halk arasında yemek yemesi için onlara çadır tahsis etti ve onlara iki kişilik yemek verdi. Bunun sebebi kralın iki porsiyon yemek yemesi değil, seçeceği bir kişiyi onurlandırmasını istemesiydi. Ayrıca Lycurgos, kralların Pythioslar olarak adlandırılan iki yoldaş seçmesini istedi. Kral kurban sunmak istediğinde, kurban bulmakta sıkıntı çekmesin diye ona her aldan bir domuz alma hakkı da tanınmıştı. Kralın evinin yakınında bol su dolu yapay bir göl bulunurdu. Bu gölün pek çok açıdan ne kadar faydalı olduğunu en iyi anlayacak kişiler böyle bir göle sahip olmayanlardır. Kral bir ortama girdiğinde orada oturan herkes ayağa kalkar. Yalnızca Eporoslar kendileri için tahsis edilmiş olan oturaklardan kalkmazlar. Her ay Eporoslar kent adına, kral ise kendi adına yeminler ederek birbirlerine bağlılıklarını tazelerler. Kralın yemini kentin yürürlükte olan yasalarına göre bir yönetim sergilemek üzerinedir. Kentin yemini ise kral yeminini çiğnemediği müddetçe onun yönetimini hiçbir sarsıntıya mahal vermeyecek şekilde sürdürmesini sağlamak üzerinedir. İşte bunlar yaşadığı sürece krala yurdunda bahşedilen onurlardır. Bunlar özel kişilere sağlanan haklardan çok da üstün değildir. Çünkü Lycurgos ne kralın despotluğa yol açacak bir kibre ulaşmasını ne de vatandaşların kralın yetkisine haset duymasını istemiştir. Kral öldükten sonra kendisine bahşedilen onurlara gelince, Lycurgos'un yasaları kralın Spartalılar tarafından sıradan bir insan gibi değil, bir yarı tanrı olarak onurlandırılmasını amaçlamıştır.